Yani evet, onları ben de gördüm.
Meydanda mı çocuklar?
Şimdi onlar şey, çocukların, ilkokul çocuklarının yaptığı şeyler yani.
Evet.
Daha huzurunu yapıyor şimdi çocuklar. Peki, o zaman yargıya geçelim mi? Geçelim. Şimdi o zaman burada yargı konusunda neye takılıyoruz? Yani takıldığımız noktaları belirleyip onları çözmeye çalışmak daha iyi olacak. Yargı kavramın tekelleşmesidir ya da kavramın belirlilik kazanmasıdır diyor Hegel. Bu şey mi, açık mı? Yani yargı öznel mantığın kavramdan sonra gelen ilk bölümü. Nesnellikten önceki.
Hemen aklıma gelen bir soru var. Evet. Sözle ilgili sen şimdi geldi. Tamam. Belki kapanmış da. Şimdi öz ve varlık bölümüne kadar kavram dediğimiz şey tek bir şeydi. Tek bir sözcük. Dilsel olarak ifade edersen. Ne zaman biz kavrama geldik ve kavramın tikelleşmesi yargı da diyoruz ama yargıyı her seferinde özne ve yüklem ilişkisi olarak biliyoruz.
Evet.
Ortaya iki tane şey çıkıyor.
Evet.
Evrensel tikelleşme, hatta alt faktöriyel falan dedik.
Tamam.
Niye bu böyle kavram? Niye böyle iki tane ile? Yani kavram nasıl?
Evet. Yargı oluyor.
Yargı oluyor. Ya da daha önceki kavram dediklerimiz tekildi. Yani sözcük olarak tek sözcükle ifade ediliyordu.
Ha. Böyle bir bölünme var.
Bir bölümle çıktı şimdi.
Üçlü bir yapı var.
Ha.
Önemli yapısı.
Önemli yapısı var. Yani iki tane daha öncelerinde öz ve varlık bölümünde iki tane kavram diyebileceğim iki sözcük arasındaki ilişkiyle kuruyorum artık.
Ama güzel. Orada şöyle bir şey var ve Hegel onu biraz biraz değil, bayağı açıkça belirtiyor. Yani örneğin küçük mantıkta bu ilişkiyi öz bölümünde de gördük diyor. Kavramlar arasındaki ilişkiyi.
Pozitif negatiftir gibi.
Tabii. Orada da şeydi, kavramlar göreliydi. Ama diyor oradaki ilişkinin karakteri halinde, yani şey zayn değildi diyor. Olma değildi ama iyilikti diyor. Yani ilişki o öz bölümündeki kategorileri de böyle bölünmüşlüğü içinde alabiliriz. Yani olumlu ve olumsuz. İlişkili kategoriler oldukları için bu kategoriler. Orada da şey var. Tekli yapının ötesine geçilmiş. Yani tekli yapı, dolaysız yapı şey de var. Sadece varlık alanında var o zaman. Tamam, bu çok önemli bir nokta. Bunu yakalamak şey. Yani onun için görebiliyor muyuz? Varlık alanı, dolaysızlık alanı. Dolaysızlık alanı, ilişkisizlik alanı ve tekillik alanı. Yani varlık için tekil diyebiliriz ama dışsal diyebiliriz. Henüz tekil kavramı çıkmadığı için. Öz alanı ise şey, ayrım alanı.
Ve vallahi tekil diyebilir miyiz?
Deriz. Dolayısıyla çünkü tekil, örneğin şeye tekil diyebiliyoruz. Evrensele tekil diyebiliyoruz ya da özdeşlik. Ya evrensel bir şeyin kendiyle özdeşliğinin anlatımı. Evrensel özdeşliktir ve dolayısıyla aslında evrenselin kendisine de tekil diyebiliyoruz. Ve yani şimdi bu kavramlar çok fazla birbirine geçiştirmeden onları ama ilişkililik durumu, yani kavramın, daha doğrusu yargıda gördüğümüz özne ve yüklem ilişkisi kavramın daha önceki tekil biçimlerinden ayrılıyor dersek özü göz ardı etmiş oluruz. Özde de zaten bir yarılma var ya da bir ilişki var.
Ama şunu diyeceğiz. Yarılma var ama bir yargı yok.
Ama yok, şey yok. Bir ilişki var. Evet.
Yani özdeki belirlenimler
ya da yani aslında,
özdeki ayrımın momentleri ya da her bir kıtası bağımsız değiller. Yani burada özne ve yüklem bağımsız. Yani her biri yine bir kavram olarak bağımsızlıklarını sorunabilen şeyler, momentler. Ama şeyde özde varlıklarını daima birbirine bağlayan ya da
peki onu daha çözemedik. O konu da önemli. Yani kavram alanında, yani yargıdan önceki alanda sürekli olarak Hegel her bir alanın yani evrensel tekilin ve tikelin bütünlük olduğunu söylüyor.
Evet.
Öteki ikisini de kapsadığını söylüyor. Herhalde o anlamda söylüyor diyeceğiz.
Evet.
Öz alanında bu ilişki şey
karşı yani görünüşü.
Doğru. Karşılığında görülmüş.
Olumlu ve olumsuz, kalıcı olmayan ve sürekli bir şey yapan, birbirlerine bağlanan momentler. Ama burada bir özne, kalıcı olabilen ve kendini kendine bağlayabilen bir moment olarak bağımsızlığını, özgürlüğünü koyuyor ortaya.
Çok evet.
Fark var.
Varlık kavram alanı,
yargı
alanı ya da kavram alanında.
Evet.
Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi varlık alanında başkasına geçiş var.
Evet.
Öz alanında karşısında görünüş var. Karşı olanda görünüş var. Şimdi şeye gelince, kavrama gelince diken tekil ve evrensel hem ayrılar birbirlerinden ama hem de birbirlerine özdeşler. Yani bu ayrılık ve özdeşlik bu alanın en önemli niteliğiymiş gibi geliyor bana.
Ama o karakter özel değil mi? Yani ayrılık ve özdeşlik. Bana öyle geliyor. Ayrılık ve özdeşlik. Ayrım alanı, dolayısıyla özdeşlik alanı daha çok öz alanı. Burada daha değişik bir karakter var gibi. Yani var. Ayrım ve özdeşlik var ama ondan daha fazla özdeşli var.
Küçük mantıkta birbirlerinden de konuşuyor. Yani birbirlerinin de aynısı.
Evet.
Evet. Yani tuhaf bir ilişki.
Birbirlerinin aynısılar. Yani şu Hegel'in kendi verdiği örnek şey, cinsin altına giren tür, daha doğrusu ya da türün altına giren birey de bireyde tür olduğu gibi saklanıyor. Yani birey ile tür arasında hiçbir ayrım yok. Örneğin hayvan evrenseli temsil ediyorsa zürafayı ya da ineği alalım. Bunlar da hayvanlık evrenseli ya da hayvanlık niteliği bulunuyor ve bu nitelik şeyden evrenselden hiçbir şekilde ayrı değil. Yani bu tür hayvan şeyini taşıyor.
Şöyle
yani aynalık dedin ya.
Evrensellik
hiçbir eksilme olmuyor. Evrensel evet. Hiçbir şekilde kendini yani, eksiltmiyor.
Evrensellik kendini tekilde ve tikelde de sürdürüyor. Kendini
tam
devam ettiriyor.
Tam olarak bulunduruyor.
Her bir için aslında her moment için aynı şey.
Yani evet. Şeyi diyemeyiz. Örneğin olumlu kendine olumsuz da bu anlamda sürdürüyor diyebilir miyiz?
Hayır. Hayır diyemeyiz.
Ya da olumlu ve olumsuzun birliği olarak diyelim zemin. Yani bu kavramın momentleri yani evrensel, tikel ve tekil. Bunlar birbirlerine öylesine eşitler ki, öylesine özdeşler ki hiçbir şekilde ayrı değiller ve birbirlerini sürüyorlar. Yani tekil olan da evrensel sürüyor.
Ama ayrılar aynı zamanda o ayrılığı ifade ediyoruz.
Tabii aynı zamanda ayrılar. Çünkü tür ve birey gibi ayrılar. Tür
ayrılarına karşı
değiller. Evet. Evet. Yani evet. Ama bir anlamda karşı diyemeyeceğiz mi? Yani evrenseli ve tekile karşılık da var gibi görünüyor. Yani çünkü şeyler en azından
ayrılar ama birbirlerindeki.
Peki bir şey soracağım. Yine bunlarla bir bağlantısı olduğunu düşünerek soruyorum. Çok alakasız gibi görünebilir ama şimdi koyulmuşluk söz konusu olduğunda yani koyulmuşluk kavramı üzerinde düşündüğümüz zaman bütünlükten bahsedebilir miyiz?
Koyulmuşluk bir dolaylılık demek.
Evet.
Bütünlük derken neyi burada düşüneceğiz? Yani bütünlük. Koyulan bir şey bütün olabilir. Bütün parça bağlantısı mı söz konusu?
Koyduğumuz şey bütün olursa evet o zaman tabii. Olabilir. Evet, yanlış bir şey söylüyorum.
Koyduğumuz şey bütün olabilir ya da normal olarak bütündür. Yani o daveti ayrışabilir ya da ayrışmayabilir ama bütün.
Yani koyulmuşluk sözcüğünün evet. Anlamı üzerinde biraz durursak sanki bir şeyler daha iyi çözülecek
evrenselin
gibi.
Evrenselin bütünlüğü var galiba senin kafanda. Yani bütünlük kavramı burada evrensele, türe şey, tür
aslında
bütünü
yani
anlatıyor.
Evet evrenseli de düşünebiliriz veya tam olarak hani kavramın bütününün çıkarsanmış olma halini de konuşabiliriz. Evet. Yani yargıya gelmek için, yargı bağlamında baktığımız zaman yani koyulmuşluk bağlamında bakmak mıdır? Ne demektir koyulmuşluk?
Koyulmuşluk dolaylıktır. Yani koyulmuşluk,
ya tamam dolaylı da evet, yani bir şeyle dolaylı kılmak evet, mıdır?
Tabii.
Yani bu bilinçli olarak yaptığımız bir şeydir değil mi? Koyulmuşluğun anlamı kavram, bilinçli olarak koymaktır değil mi?
Kavramın, Hegel onu kavramların ilişkisinde kullanıyor.
Evet yani. Ama yani kavramların ilişkisini evet. Özellikle koyuyor.
Neden,
o bağlamda bakmamızı sağlamak için yapıyor değil mi?
Neden varsa etki varsa neden koyulmuştur diyor.
Dolayısıyla koyulmuştur o etki.
Evet.
Yani nedenden dolayı koyulmuştur. Ama varlık öyle değil mesela.
Tamam. Yani koyulmuşluk kavramını özellikle seçiyor. Seçmiş bunu evet. Değil mi?
Yani Almanca'nın bir şey. Türkçe'de koyulmuşluk kullanmıyoruz biz onu da.
Yani ne bileyim bu bağlamda bakalım falan şeyler. Gibi konuşuyoruz. Yani o açıdan bakmayı sağlıyor.
O zaman dolaylılık olarak karıştım ona. Şurada demin konuştuğumuz evet, şeyle ilgili.
Bu konuştuğumuzla ilgili ben zaten oraya gelmeye
peki,
çalışıyorum.
Peki yargının ortaya çıkmasıyla ilgili nasıl? Yani yargı tekilden ortaya. Kavramdan sonra yargı ikinci bölüm yani özelliğin ikinci bölümü ve
tekillik kendi içine yansıma değil mi yani
onu nasıl açıklayacağız? Evet tekillik kendi içine yansıma.
Tekil olmak demek zaten bütün belirlenimlerini kendinde taşımak
tekil
demek.
Olmak ne demek? Tekil olmak
bütün
ne demek?
Bütün belirlenimlerini kendinde taşımak demek.
Güzel.
Dolayısıyla
daha iyi bir şey söyleyebilir miyiz? Tekil için, tekili anlatmak için, tekil evrenselin evren birliği. Yani şimdi tekil kavram, tekil de şey var, bir ayrılma ya da yarılma var gibi görünüyor. Çünkü evrenselin ve tekilin birliği ama
farklı baskılar.
Ama Hegel'in tekilden yargıya geçişi sayfa değil, paragrafla arayın yani arayacaksınız. 163 falan da yargıyla kavramla ilgili olan yerler.
Kavramın ilk paragrafı. Yani, Ömer'in ifade etmeye çalıştığı şey. Herhalde tekillik arasındaki ilişkiyi
tamam o şey güzel. Orada bir problemimiz yok gibi görünüyor. Yani özden ayrımı şeyde özdeki özdeşliğin henüz şey için yeterli olmadı. Kavramı anlatmak için yeterli olmadı. Yani onu belki daha iyi formüle edebiliriz ya da Hegel söylüyor bunu ama çok iyi formüle etmiyor. Sadece söylemekle yetiniyor gibi görünüyor.
Özdeki özdeşlik ancak belli bir şekilde onun tam olarak özün öz alanını çıkarsanmasıyla mümkün oluyor.
Ayrımla ilişkili.
Tüm ayrımını ortaya koymakla. Tüm
yani
ayrımını ve birliğini
neden ve etki arasındaki ilişki şey gibi değil. Evrensel ve tikel arasındaki ilişki gibi değil. İkincisi daha tam. Ne oldu?
İşte o kifayetsizlik güçlüğü. Evet. Yani ne diyeceğiz onları ayırmak için birbirinden?
Evet.
Niye bunlar birbirine benziyor da bunlar farklı?
Evet. Anlatıklar mısın? Yani neden? Mesela şey vardı, son öz bölümünün son kategorisi, etkileşim.
O mesela yaklaştırıyor şey kavrama evet. Dediğin gibi. Yani iki taraflı, iki uçlu bir şey.
Orada eşitlik kuruluyor. Kavramdaki eşitlik orada kuruluyor. Etkileşim alanında neden
evrensel ve tikel arasındaki ilişki iki taraflı etkileşimli bir evet. İlişki gibi.
Yani neden etkinin tam birliği sağlanıyor? Değil mi? Etkileşim ikisi iki öğe var orada ya da iki kendilik var. Bunların ikisi de birbirine karşı eşit olarak davranıyor ve orada neden ve etki kategorileri birbirine
özne ve yüklem aslında oradaki neden ve etki şeyleri. İşte özne ve yüklem aslında.
Hangiler?
Neden ve etki? Özne ve yüklem çünkü
neden etki de dersen yargı da daha gelmedik ama yani şeyde öz alanında henüz şey yok özne ve yüklem ya da yargı önemli biçimleri yok.
Öz alanında mı bakalım yani
nedensellik öz alanında gibi kategori
bu da iyi bir soru olabilir aklıma başka şey olabilir. Neden etkidir önerme yapısı yargı mıdır
yargıdır tamam ama o şey
bizi başka bir şey götürür ama aynı zamanda öz bölümün içerisinde kurulmuş bir yargıdır. Yargı olmaması da gerekir bize.
Çünkü koyulmuş o arada yani tam
yargı
hayır başka bir şey diyorum.
Pekala o zaman
evrensel tikeldir gibi bir şey değil. Neden etkidir?
O zaman burada bu konuşumla ilgili yargı bölümünün kendisine olumlu yargıdan ya da ilk dolaysız yargıdan başlayarak tasına doğru açındırarak izlerken ya da geliştirirken şeyi göstermeye çalışıyor. Yargının gerçeğini göstermeye çalışıyor ve o ilk olumlu
İlki
yargı aslında
diyor.
Yargı değildir diyor. Ya da yargı gerçeğini olumsuz yargıda bulur vesaire.
Gül kırmızıdır yani, mesela yargı değildir.
Doğru değil çünkü. Gül kırmızı değil. Gül güldür. Yani güle kırmızı dediğin zaman aslında doğru olmayan bir şey söylemiş oluyorsun. Ona dikkat etmemiz gerekiyor.
Belirli bir gülden bahsediyorsa doğru söylüyor olabilir.
Örtüşmüyor.
Yani kırmızı bir gülden söz ediyorsa şayet. Ama
o
genelde gül için gül kırmızıdır demek
evet,
yanlış.
Evet, değil evet. Mi?
Onu tabii, söylüyorsun. Yani.
Doğru. Orada bir yanlışlık var. Evet. Evet.
Yani gül kırmızı da olabilir.
Ama
sarı da
doğal
olabilir yani.
Doğal sonu yanlış olarak almıyor. Tersine doğru olarak alıyor. Ve Orada esas yanlışlık...
Evrenselliği olmuyor. Onun için
yani gül kırmızıdır dediğimiz zaman sanki tüm güller kırmızıdır gibi anlaşılır.
Onu evet, artikel var mı yok mu diye de tartıştık ya. Yani orada esasında yargı olmaması nedeni dolaysız olması onun. Yani yargı demeye bile gerek yok diyor Hegel onun için.
Tamam, yani kendileri
özdeş
gibiler.
En basit bir şey.
Evet, kendileri
özdeş. Yargıya götüren şey, özne de yüklemesindeki zorunlu kurulan ilişki biçimi değil miydi?
Evet.
Yani evet, eğer belirli görüntüsüyse zorunlu bir ilişki ve yargı diyeceğim.
Yargı şimdi hikaye evrenseldir diyoruz.
Evrenselliği
kullanıyoruz. Zaten problem orada mı? Yani belirli bir gül içinde kırmızılık sadece bir özellik olarak nitelik ya da nitelik diyelim burada. Yani o başka niteliklere de sahip olduğu için de böyle. Yani nitelik burada kavrama denk düşen bir şey değil ve kendi doğasında zaten şeyi o ayrımı koyan bir şey olduğu için, belirlenimi koyan bir şey olduğu için de öyle değil mi? Yani sadece
özleme. Bunu hangi bağlamda söylüyorsun?
Bir özne teklifi olma anlamında.
Yani evet, şey oluyor. Bir şey gözlüyorum şu anda ben. Yani bu konuşmalar son 5 dakika şey
koptu
yani,
mu?
Koptu. Yani kimse tam olarak dinlenmiyor ve tam şey olmuyor. Yani,
kakofoni yok.
Yargılanmıyor, evet. O yüzden daha şey konuşuyor. Yani bağlantılı şey yapalım en azından. Yani Cengiz'in söylediğini ben tam anlayamadım mesela.
Ben takip edemedim. Şeyi takip
ettim. Sen
olma anlamında mı söylüyorsun?
Herkes için.
Hayır. Şunu öğrenmek istiyorum. Yani şimdi belirli bir gül kırmızıdır dediğimizde de yine yanlış bir şey söylemiş olmuyor muyuz? Yani bu gül kırmızıdır.
Şimdi bu konuyu almak için biraz belki geri dönmek iyi olacak. Yani burada bir içerik ve biçim konusu vardı. Özne yüklemdir ya da daha doğrusu tekil evrenseldir. Bu mantıksal biçim diyor buna. Ve daha sonra göreceğiz. Yani bunun içerik ilişkisini anlarsak bölüm çok daha kolaylaşacak. O zaman belki daha verimli sorular çıkacak. Biçim ve içerik de o kavramları burada nasıl kullanıyor Hegel, nasıl uyguluyor ona dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tekil evrenseldir dendiği zaman bu biçim, gül kırmızıdır dendiği zaman
evrensellik yok.
Bu içerik, içeriği ilgilendiren bir şey ve o zaman buradan ne çıkacak?
Kırmızıdır yani, demek yerine gül ve kirim. Siz aslında bir şey söylüyordunuz. Gül yani, ve kırmızı şimdi, örneğinden öncesinde siz başka bir şeye girmeye çalışıyordunuz.
Şuna girmeye çalışıyorum. Mantıksal biçim olarak düşündüğümüzde, mantık olarak düşündüğümüzde tekil evrenseldir diyebilir miyiz? Mantıklı mı bunu söylemek?
Tekil evrenseldir. Tabii ki de.
Yani A, B'dir gibi bir şey bu. Aslında Hegel o kullanmayın diyor onu. AB ilişki şeylerin anlatımlarını ama burada şey var. Özne yükleme karşılık düşmez gibi bir anlatım var Hegel'in.
Ben sizin söylediğinizle ilgili bir şey okuyabilir miyim? İçerik ve biçimle ilgili. Dolaysız olumlu yargıda uçlar henüz yalandır.
Baştan.
Dolaysız olumlu yargıda uçlar henüz yalandır. Biçim ve içerik buna göre henüz bileşiktir. Ya da o yargı iki önermeden oluşmaz, onda kendini göstermiş olan çifte bağıntı dolayısıyla tek bir olumlu yargı oluşturur. Çünkü uçların A, kendine bağımlı soyut yargı belirlenimleri olarak bulunur. Ve B, her bir yan onları bağıntılayan koşaş dolayısıyla öteki tarafından belirlenir.
Hangi sayfamı alayım?
Ama bu nedenle görüldüğü gibi 486, kendinde onda biçim ayrımı ve içerik ayrımı bulunur. Dedik ki kuşkusuz ilk tekil evrensel bir öğrenmesinin kapsadığı şey biçime aittir. Çünkü yargının dolaysız belirliğini anlatır. Öte yandan ikinci evrensel tekil de öğrenmesini anlattığı ilişki şimdi, ya da öznenin evrensel olarak buna karşı yüklemin ise tekel ya da tekil olarak belirlenmesi içeriği ilgilendirir.
Bunu herkes tam olarak izleyemedi ama şöyle bir şey var.
Burada
olarak,
içerik ve biçimle şey ilgili
ikinci evrensel tekildir önermesi evet, nereden geldi onu bir yakalayın. Yani şimdi Hegel şey yapıyor, tekil evrensel değil, bu mantıksal, bu önerilerin mantıksal biçimidir diyor. 486. Orada yok.
Yok orada yok.
Öyle mantıkta bu kadar ayrıntı yok. 486.
Tekil evrensel değil mi?
Tekil evrensel midir?
Bu, ben daha
tekil evrensel dedi, evrensel dedi. Tekil evrensel bir de biçim var. Evrensel şimdi, tekilde içerik.
Tamam, senin okuduğun pasaj o geçişi varsayıyor. Yani o daha önce yapılıyor. Evrensel tekil bire nasıl geçiyor? Onu çıkarsamamız gerekiyor. Çünkü normal biçim ya da olağan biçim tekil evrenseldir. Evrensel tekil bire nasıl dönüyor?
Evrensel
olabilir. Orada sen B şıkkını okurken orada evrensel tekildirden söyledi. Yani,
evet.
Bu Aristo'yla Platon'a sorun
değil. Evrensel tekildir. Ne?
Aristo Platon sorun değil mi bu aralarındaki?
Bu şimdi olumlu yargının çözümlemesini yapıyor Hegel. Olumlu yargı da önce biçimsel olarak oluyor. Evrensel, tekil evrenseldir diyor. Tamam, burada bir problem yok gibi görünüyor. Burada belirttiği şey ve dikkat ettiği şey bunların dolaysız olmasıdır diyor. Tekil de evrensel de dolaysızdır diyor. Yani ilişkisiz. Koşaç da dolaysızdır diyor. bu onu şey yapar diyor. Yani ne yapar? Dolaysız olumlu yargı yapar. Olumlu yargı. Yani burada değilleme yok henüz. Şimdi olumsuz yargıya nasıl geçeceğiz? Yani onun o geçiş daha önce konuşmuştuk. Hatırlıyor muyuz bilmiyorum. Ama şeyler de yapıyorlar. Yani diyalektikçi olmayan mantıkçılar da o geçişi yapıyorlar ve eğer onların geçişini koşaça bağlı olarak onların geçişi koşaça bağlı olarak yapıldığı için onu beğenmiyor. Şeyden yani geçişi eğer mantıksal biçimden yapıyor. Mantıksal biçimden olumsuz yargıya nasıl geçeceğiz? Olumlu yargıdan olumsuz yargıya nasıl geçeceğiz? Bir de tekil evrenseldirden tekil evrenseldir, evrensel tekildir nasıl denileceğiz?
Çok rahat. Aynı varlık ve yokluk gibi. Yani tekildir dediğimiz zaman aslında evrensel olmayanı söylüyoruz. Ama yani tekilliğin ve evrenselliğin belirliliğini de birbirleri yapıyorlar zaten.
Doğru.
Dolayısıyla bunu...
Yani tekil var orada. Tekil evrensel olmadığı için tekil.
Evet. Ve yani oradaki olumsuzlama orada var. Evet.
Koşaç şey yapıyor. Tekili evrensel yapıyor. Yapmaması gerekir. Bir bakıma. Çünkü tekil tekildir. Yani tekil evrensel değildir.
Bir de burada evrensel kendi içerisinde birçok nitelikleri aldığı için diyor. Kendi içinde birçok ilmek ve nitelik özellik aldığı için.
Evet.
O anlamda sonsuz olarak kötü sonsuzluk oluyor diyor. Yani içinde bir yıl şey barındırıyor ve kendi içine kapanmış. Yani yüklemle ilişki içerisine girmiyor.
Peki o zaman o konu şöyle galiba. Ben de hatırlıyorum.
Evet.
Tekil, özneyi aldığımız zaman özne diyor şey gibidir diyor. Birçok özellikli şey. Birçok ilneği olan töz. Birçok olanağı olan edimsel.
Evet.
Ve birçok özelliği olan şey. Birçok niteliği olan bir şey. Yani özne, tekil ile anlatılan özne aslında evrenseldir. Burada evrenselin imlemi şu. Özne çok yanlı bir bütün. Yani çok belirlenimi olan, çoklu belirlenimi olan bir bütün. Ve bunun buna evrensel denmesi bizim alışmadığımız bir şey. Ya doğal bilincin alışmadığı bir şey ya da bilmiyorum belki de şey genel olarak yani Hegel...
Ama burada bence olumsuzluğa geçmesi için buradaki özne sonsuz olarak çokluğu belirtiyor. Çokluk
tamam.
Ancak yükleme geçemiyor. Yüklemle ilişkisi yok.
Yüklem
yani de evrensel olması. Evet.
Yüklemle yani ilişkisi örneğin şeyin özellikleriyle tamam. ilişkisi şey değil mi? Özne yüklem ilişkisi değil mi? Ya da tözün ilineklerle ilişkisi.
Ama orada yüklem onu belirlemiyor. O tamamen kendi içerisinde. Tamamen çok yüklem belirliyor. Hayır, olumlu da belirlemiyor.
Ya sonsuz yani, belirlenimi var.
Evrensel kırmızı da o örnekte belirlemiyor. Tamam, bak onu biraz olumlu de... yargıdan olumsuza geçmeye artık şey yapmıyor muyuz? Şeye takalım mesela güle takıldığın zaman bir yere varamıyorsun. Çünkü zaten olması peki. gereken yargıyı vermiyor.
Tamam, güle içerisinde bir gün evrensel
gülü bırak. Var. Gülü de bırak.
Neydi?
Olumlu yargıdan olumsuz yargı geçiş nasıl yapılıyor? Onu Hegel'den okuyalım.
Olumlu yargıdan
okuyalım. Hegel'den okuyalım. Arı mantıksal içerik nedeniyle olumlu yargı gerçek değildir. Ama gerçekliğini olumsuz yargıda bulur. Yani bu sayfa 487'de. Oradan da okuyabilirsiniz. Yani şeye geçiş, olumsuz.
Olumsuz yargı.
Olumsuz yargıya geçiş. Şimdi daha kolay bir geçiş var. O da yine 487'de öyleyse diye başlayan paragraf. Oradan bir tümce okuyacağım. Burada Hegel'in şeyi görünüyor. Öyleyse yargı ilk olarak biçimine göre irdelendiğinde tekil evrenseldir der. Hı hı. Tamam, burada anlıyoruz değil mi?
Evet.
Biçimsel, biçimine göre irdelendiğinde tekil evrenseldir der. Ama gerçekte böyle dolaysız bir tekil evrensel değildir. Nokta virgül. Yüklemi daha geniş erimlidir ve bu yüzden ona karşılık düşmez. Yani bu olumsuzlamayı kurmak için yeterli. Dolaysız bir tekil evrensel değildir diyor.
Evet. Yani ona karşılık
düşmez. Dolayısıyla tekil evrensel değildir. Yani yüklemin karşılık düşmemesi yargının olumlu ya da olumsuz. Olmasını
koşaç öyle değil mi?
Koşaç kırılıyor orada. Koşaç bozuluyor. Yani koşaç değildir'e dönmek zorunda. Özne kendi için var olan dolaysız bir özne ve buna göre o soyutlamanın dolaylık yoluyla koyulan da ona yüklenmiş olması gelen evrenselliğin karşısıdır. Bu da pekiştiriyor. Yani tekillik evrenselliğin karşısıdır diyor. Şimdi bu da evrensel tekildire geçiş yapma problemi var. Bir de olumsuza geçiş problemi var. İki tane ayrı problem var. Karıştık mı?
Hayır. Sonuçta evrensele tek olarak baktığınız zaman evet öyledir. Yani evrensel tekildir. Tüm belirliliklerini vesairesini almadığınız zaman tekildir.
Peki, şimdi geçiş, yani orada bu özne yüklem bağlantısında ya da olumlu yargıda dikkat edeceğim. Bir kere bu şey belirli varlık yargısı. Yani buradaki şeyler duysal şeyler. Yani özne ve yüklemler. Bunlar dolaşsız olduğu için ve nitel yargı olduğu için burada şeyle ilgileniyoruz. Varlık alanının kategorileriyle ilgileniyoruz. Aşağıdan önce bu. Şunu en kolay yolu ve en yalın ve en geçerli yolu bence şey. Tekil evrenseldir bağıntısında tekil olarak aldığımız şey aslında evrensel. Neden evrensel? Çünkü tekil özne şu bardağı alıyoruz ya da bir çiçeği alıyoruz. Yani çiçek özne yapıldığı zaman tekil olarak gösteriliyor ilk biçime göre.
Ama çiçek evrensel.
Ama hayır, gül. Yani gülün kendisi Hegel için evrensel. Neden evrensel? Çünkü gül tekilden daha farklı bir şey. Yani gül birçok tekilin bir birliği.
Gül olmalı.
Özne olarak aldığımız tekil aslında tekilden daha fazlası. Ve tekillerin bir evrenseli kendisi. Çünkü gülün kokusu var, rengi var, bitki olma özelliği var, başka birçok özelliği, birçok ilineği, birçok olanağı falan var. Yani orada tekil olan gül aslında zaten şey, bir evrensel. Ve
yalnız orada bir şey...
Evrensele gelirsek, örneğin kokuyu aldığımız zaman, koku evrenseldir, güzel ama koku aynı zamanda tikeldir ya da tekildir. Çünkü koku gülün birçok özelliğinden yalnızca biri. Yani kokuyu biz bütün bitkiler bağlamında ya da bütün çiçekler bağlamında düşünürsek, onlar hepsini altına alan bir evrensel. Çünkü birçok çiçek şeydir, kokuludur. Ama kokuyu öznenin bir özelliği olarak düşünürsek evrensel dediğimiz şey aslında birdenbire tekel olacak. Evrensel ya da tekil olacak. Ve o zaman şey, bu olumlu yargının tekil evrenseldir mantıksal biçimi yerine evrensel tekildir biçimine geçebiliyoruz. Bu geçiliyor diyor. Hegel bunun olanaklı olduğunu gösteriyor. Bunun doğal bir mantıksal çıkarsama olduğunu gösteriyor. Buna bundan ne yararlar gelir?
Şimdi, burada aynı şöyle bir şey anlıyorum.
Pardon, ben bir şey sorabilirim.
Dur, önce başladı ama. Değil mi?
Evrensel ile tikel birbirine belirli bir noktada değiyorlar o zaman. Bütün bu anlatımımızdan bu ortaya çıkıyor.
Evrensel ile tekil mi dedin?
Tikelle evrensel. Tikelle evrensel.
Evet.
Bir noktada değil. Çünkü evrenselin, tikelin dışında birçok özelliği var. Tikelin de evrensel dışında birçok özelliği var. Demin verdiğimiz örnekten yola çıkalım. Gül. Gül sadece kırmızı değildir. Birçok, bir sürü özelliği vardır. Ama burada biz gülün kırmızılığı nedeniyle evrenselle bağlıyoruz.
Evet,
öbür taraftan da evrensel olarak aldığımız kırmızılık aslında birçok başka alana da ait olabilir. Top da kırmızıdır, güneş de kırmızıdır, kiremit de kırmızıdır. Ama burada gülle olan bağlantısı içinde kırmızılığı ele alıyoruz. Demek ki tikel evrenseldir dediğim zaman tikelin evrenselliğiyle evrenselin tikelliğini birbirine bağlıyorum gibi bir olay ortaya çıkıyor.
Evet.
Tabii yani, çok dolaylı bir şekilde bu bağlanıyor. O zaman her biri birbirinin yerine geçme şansını elde ediyor.
Geçer çünkü her biri ötekileri kendi içinde kapsayan ya da onlardan ayrılmayan bütün kavramın momentleri
olarak. O zaman Mine'nin biraz önce okuduğu pasajdaki tikel evrenseldirden evrensel tikeldir mantığına geçmemiz böylelikle mümkün olur.
Evet. Aslında mantıksal olarak böyle çiçeklere ya da genel olarak içeriye gitmemize gerek bile yok. Çünkü bu şeyler, kavramın momentleri zaten birbirleriyle şey, eşit. Yine de bir şey, sistematik yapıp daha düzenli olarak gitmesi gerekiyor Ege'nin.
Tamam. Yani tekil ve evrensel zaman, kavramlarıyla da aynı
şimdi şeyi az çok anladık. Tekil, evrensel...
Bir şey okudum zaten ben bu anlamda.
Sen bir şey diyordun.
Unuttum ama
tamam, gelince o zaman
yalnız ben bir şey söyleyecektim. Bu tikellerin oluşturduğu bir bütündür dedi. Yani burada gülden söz ederken kırmızıdır tabi sadece kırmızılık onun bir niteliği. Ya yani özelliği. Gülün başka nitelikleri de var. Gül bir çiçektir.
Tabii.
Örneğin gülün dikeni de var.
Kokusu da var.
Gül dikenlidir. Gibi yani başka kokusu da vardır gibi yani onlardan oluşan bir evrenseldir. Herhalde evet. Aynı şeyi söylüyoruz.
Evet. Evet. Evet.
Yani sen bir bütünü oluşturuyor derken bunu kastediyorsun.
Tabii
bunu
evrensel.
Anlamıyoruz yani.
Evet güle evrensel olarak düşünebiliriz. Bunun
evrenselliğinden söz ederken bu tikellerden oluşan bir evrensel bir bütün anlamında söyledim değil mi?
Öyle tikeli kapsayan yani. Evet. Tabii. Yani o en azından Hegel'in
yani söylediği üzere. Yani göre o evrenseli taşıyor kendisinde.
Evet. Evet.
Özne,
teliflerini sayıyor.
Özne diyor kendinde evrenseldir. Bu 5485'te diyor. Yani şimdi bu olumlu yargı üzerine yazdığı şeyler oldukça anlaşılır görünüyor. Daha yazılabilir mi? Tabii ki yazılabilir ama özne evrenseldir.
Biz gül deyince aklımıza bizim bir tür olarak gül geliyor değil mi? Belirli bir gülden ziyade bütün gülleri bir anda düşünüyoruz.
Gül dersek evrensel. Gül genel gül. Evet.
Dolayısıyla bunu evrensel olduğunu kavramamız kolaylaşıyor. Ama işin ilginç tarafı dünya üzerinde hiç gül olmasa da tek bir gülle karşılaşsak o tek gül de tekil olarak
evrensel
yine evrensel olacak.
Evet.
Ama yine evrensel haline gelecek. İlk tek olmakla bile
evrensel. Küçük Prens'in gülünden başka güller de var ama. Yani Ömer'in dediği şey başka hiçbir gülün olmaması durumunda diyor. Değil mi? Yani
evet, sadece bir gülün olmaması. Çoğunlukla ya da şeyle ilgili.
Yani Adem ve Havva varken ya da yalnızca Adem varken
insanlık da vardı.
Tür olarak insanlık da vardı. Gibi bir şey. O zaman değil mi? İçerik bu şey, biçim ve içerik konusu bunlar birbiri. Yani kavramları bir kullandığımız zaman biçimden söz ediyoruz. Evet. Tikel, tekil, evrensel bağlı. Güle geçtiğimiz zaman kokulu, dikenli vesaire. Burada içerik ve esas kavram, yargının organizasyonunu ya da açınımını içerik belirliyor.
Ay, tam onu soracaktım işte. Yani şimdi içerik ve biçimin daha önceki momentlerde birlik haline getirip
evet.
Burada niçin yargıda ayrım sadece içeriye düşüyor ama biçimde bu özdeşlik devam ediyor. Yani bunun mantığını nasıl koyacağız?
Evet. Yani eğer yalnızca biçimi düşünürsek o zaman 3 kavramdan 3 faktöriyel 6 değişik ilişki biçimi evet. Çıkıyor ya da mantıksal biçim çıkıyor ama daha fazla sayıda yargı var. Ve yargının ayrışmasını Hegel şeye bağlıyor, kavramın kendisinin ayrışmasına bağlıyor. Kavram, varlık, öz ve kavram olarak ayrıştığı için ya da mantık biliminin bütünü öyle bölümlendiği için yargının diyor şeyi de, yapısı da, yani yapılanışı ya da yargının kendisinin tikelleşmesi, o da kavramın doğasını izleyecek. Yani varlık yargısı olacak, öz yargısı olacak, kavramın yargısı olacak. Diyor. Bu şey mi? Yani neden böyle olması gerektiği konusunda fazla bir şey söylemiyor. Ona sonra öz alanı, ilişki alanı olduğu için orada yargı da ikiye bölünecek. Yani sonuçta yargıların türü dört olacak.
Aslında o konuyu biraz irdelesek daha iyi olabilir. Nasıl? Yani dedim ki varlığın yargısı, özün yargısı ve kavramın yargısı diye. Bir kere yani tabii onu irdelersek varlığın var olduğuna dair, varlığın evet, var olduğuna ilişkin bir yargı.
Dolayısıyla
varlığın yargısı derken onu kastediyorum.
Yani. Dolayısıyla yargıyı kastediyorum. Evet. Varlık yargısı.
Varlık vardır.
Değil. Evet. Yani
varlık vardır.
Gül kırmızıdır dediğimiz zaman evet, bu bir varlık
bir de,
yargısı.
Bir de varlığın özü vardır.
Değil evet. Mi? Evet.
O da bir yargı.
Evet.
Kavram olarak da vardır. O da bir yargı.
Evet.
Bunu kastediyor herhalde bu şey. Daha fazla açıklama vermiyor dedim de onun için. Yani ben anlamadım.
Örneklerden yani o
başka örnekleri var mı bilmiyorum onunla ilgili de. Yani senin söylediğin parantez içinde açmaya çalışıyorum.
Evet.
Yani, peki bir şey söyleyeyim. Mesela varlık yargısı dediğimiz zaman eğer ben varlık alanını tam olarak çıkarsamışsam düşüncemde, o zaman o yargı mıdır?
Nasıl? Biraz daha.
Her şey yargıdır diye geldi. Yargıdır. Sen de bir yargı.
Evet.
Yani bir momentinde evet öyle. Varlık alanını tam olarak çıkarsamışım. Yani bu ne demek? Aslında ben kavramı da hepsini, varlığı, özü, kavramı çıkarsamışım ki varlık tam oturmuş, varlığı tam olarak çıkarsamışım.
Evet. Evet.
Yani bütünü bulmuşsam o varlık yargısı dediğimiz şey aslında bir yargı olmayacaktır. Değil mi?
Bir dakika.
Alo.
Bir daha baştan şey yap.
Şöyle. Eğer varlık işte öz, kavram vesaire bunların bütününe benim düşüncem çıkartmasını yapmış ve ulaşmışsa bütüne.
Evet.
Eğer ben varlık yargısı diyor isem
yani,
o yargı olmayacaktır artık.
Varlık yargısı dediğimiz şey olmakla ilgili yargı.
Sadece olmakla ilgili.
Gülün kokusunun gülün kokusunun olması.
Gül yargının olması.
Gülün renk kırmızı yani, olması.
Gülü istemiyorum yani. Gül yani, örneği benim düşüncemi ayırıyor. Olumsuz, gülsüz düşünelim.
Ne düşün?
Yargının kendini düşünelim.
Tamam.
Var diyorsan yani, ben
o zaman tekil,
varlık alanındayım.
Evrensel olması. Olmak. Orada varlık, koşaç varlığı gösteriyor.
Yani yargının kendini eksik bir biçimde koyması gibi gösteriyor.
Evet yani yargının kendini, yargının var, kendisini ele alırsam eğer, yargı vardır diyorsam, hangi demek konumundaysan o orada o varlık alanında oluyor.
Peki,
varlığından
biraz daha devam et.
Ama yargının tüm ilişkilerini koyarsam ben, yargı kavramının tüm bağıntılarını, tüm ilişkilerini doğruca sergilersem onun öz yargısı pekişmiş oluyor. Dolayısıyla da bu yargının kavramına tam olarak ulaşmış oluyorum. O zaman bu yargı, yargı mıdır diyor diye soruyorum.
Yargının,
yani yargı kavramını, varlığını, yani önce varlığı, yani yargının evet, varlığından söz ediyorum. Sonra onun tüm gerçek ilişkilerini...
Yargının varlığı, kavram olarak varlığından söz ediyorum.
Kavram olarak varlığından söz ediyorum. Yani o yargı kavramını incelerken, işte, evet yargı var düşüncemde. Evet. Diyorum. Sonra onun tüm ilişkilerini kuruyorum. Var olan tüm ilişkilerini kuruyorum.
Yargının.
Yargının.
Evet. Tüm açınımını yapıyorum.
Tüm açınımını yani, yapıyorum.
Ayrıca
dolayısıyla yargının ben kavramını tamamlamış oluyorum.
Güzel.
Bu dönemde ben yargı Yani benim düşüncemdeki yargı, yargı mıdır?
Ondan sonra yargı kendini kaldırıyor.
Yani evet. O düşüncemde yargı dediğim şey aslında yargı değil, değil mi? Başka bir şey. Yargı değil.
Yani yargıda bulunabilmek için, yargı üretebilmek için senin yargıyı bilmen gerekmiyor.
Hayır. Yargının...
Yani hep yargıda bulunuyor.
Sadece ben yargının kendisini düşünüyorum.
Yani yargı kavramın tekerleşmesidir dediğimiz zaman o da bir yargı.
O bir yargı işte, onu söylüyorum.
Evet, o doğal bilincin, doğal musun yaptığı
yargı. Aynen öyle. Yani ben doğal musumla yapmıyorum bunu.
Tasım da yapıyoruz, burada tasım da yapıyoruz.
Evet.
Ve tasım yaparken tasım...
Tasım yapmak ne demek? Tasım yaptığın zaman hangi alanda oluyoruz? Yargı kavramının hangi bağlantısı?
Yargıları kullanıyoruz. Yargılar arasında bağlantı kuruyoruz. Tasım yargılar arasında bağlantı. Yani ve onu da... Ya benim senin söylediklerini getirdiğim nokta bu. Doğalusun bilinçsiz işleyişi var. O işleyişte ben kavramları kullandığım gibi yargıyı da kullanıyorum, tasımı da kullanıyorum.
Ben bilinçli kullandığımızı düşünüyorum. Yani yargıyı çözümlüyorum. Yargıyı çözümleme...
Çözümlemek de aynı şey diyebiliriz değil mi? Yani yargının bilincinde olmak demek. Bir kırmızıdır derken küçük bir çocuk orada özneyi ve yüklerini bağladığını düşünmüyor. Ya da tekili ve evrenseli kullandığını, onları bağladığını düşünmüyor 5 yaşındaki bir çocuk. O da gül kırmızıdır diyebilir. Orada onu doğal usulüyle yapıyor ya da bilinçsiz olarak yapıyor. Dil bilgisinden daha sonra onları özne ve yüklem olarak öğrendiği zaman hala tekili ve evrensel öğrenmek.
Ama dışsal olarak yapıyor bunu.
Evet, kavrama
dışsal
kadar
olarak yapıyor. Kavrama kadar indirdiğiniz
zaman. Kavrama kadar indiğiniz zaman ne yapıyoruz?
O zaman o yargı mıdır, değildir değil mi?
Ne olabilir o zaman?
Başka bilmiyorum o, ne olabilir.
Yani, yargının tam kavramına vardığımız zaman yargı...
Ya çünkü yargının tam kavramına varmışsa ben mantığın tam kavramına ulaşmışım demektir.
Daha var ama yargıdan sonra tasım gelecek.
Tamam.
Ve
yani biraz nereye ulaşacağım sonra? Ne olur o zaman?
İdeal.
O zaman ideal olursun, evet.
Yani o zaman o yargı olmayacaktır değil mi?
Olur. Niye olmasın? Kavramın bilincine vardığımız zaman yine kavram olmuyor mu?
Ha, bu yargıdır diyorum ama artık o yargı olmaktan çıkıyor çünkü kavramıyla bir oluyor. Kavramıyla birse orada koyulmuşluk vesaire bir belirlenemiyor vesaire.
Yani kavramıyla bir olan real
momentlerde de aynı şey değil mi? Yani o bütün önceki momentler idealin kendini eksik bir belirlenimle ya da kendini öyle olmuş alalaştırması demek değil mi? O
yani
yargıda da aynı şey oluyor.
Evet.
Nitelikli olanlar.
Bütün mantık biliminin amacı kavramın kavramla çakışmasını sağlamak ve ya da kavramın realiteyle çakışmasını sağlamak ama realite de şey kavramsal. O ancak şeyde yani en son bölümde olanaklı oluyor.
İdeal dediğim.
İdeal kavramın kavramla çakışması.
Aziz demin söylediğin şeyle bağlantılı olarak da bir şey. Yani şimdi Defne'nin söylediklerinden sonra oraya bir sıçrama yapıyorum ister istemez. Bu da şu, hani dedin ya, varlığı, özü ve kavramı bir ayrım yapıyor. Daha fazla şey vermiyor.
Evet.
Bunu aynı şey, bunu yargı için söylüyor. Yani bunu Defne'nin şimdi söylediği bağlamda yargının da varlığı, yargının da özü ve yargının kavramı şeklinde de irdeleyebiliyoruz. Açabiliriz yani. Yargının varlığı, yargının özü ve yargının kavramı.
Öyle yapmıyor yargı galiba. Kavramı. Ya anladım dediğini. Ben öyle düşünmedim. Yani yargının...
Bunu da yapabiliyoruz ama düşünürsen yapabiliyorsun. Bir kere yargının da varlığını kabul etmiş etmek durumundayız yani.
Yapıyorsun.
Yargının dolayısıyla... Evet. Yargının da özünden de söz edebiliyoruz, açabiliyoruz.
Evet.
Yargı kavramına da ulaşabiliyoruz.
Yargının
kavram özünden, olarak yargıya da ulaşabiliyoruz.
Yargının özünden niye söz edelim onu biraz...
Yani yargının herhangi bir yargının varlığından söz ediyorsak yargının özünden de söz edebiliriz.
Yani varlığın özünden ya da
yargının özünden de söz edebiliriz.
Yargının kavramın kendini belirlemesi.
Evet.
Yargının
ama burada Hegel'in söylediği şey örneğin yargı şey öz yargısı
eğitişinden eğitişim dediğinde bahsetmek daha doğru gibi geliyor.
Yani
yargı kavramsal yargıya geçer ya.
Kavram özün
belirli varlığın yargısından.
Belirli varlığın yargısından özün yargısına geçerken orada görülen şey şu. Yani varlık alanın ya dolayısıyla nitel yargıda yargının içeriğini belirleyen öğeler içeriğin kendisi şey varlık alanı ile sınırlı. Yani oradaki şeyler genellikle nitelik yüklem denilen şey. Yükleme verdiğimiz şey varlık karakterini taşıyor. Varlık alanının özelliklerini taşıyor. Öz alanına geçtiğimiz zaman ya da özün yargısına yani derin düşünce yargısı ya da yansıma yargısına geçtiğimiz zaman içerik öz karakterini taşımaya başlıyor. Yani örnek veriyordu ya bu bitki sağlıklıdır falan. Burada şey var diyor. Bir ilişkilik faktörü var. Yani bundan yararlanırsak Hegel'i daha iyi anlayacağız. Şu an varlık alanındayız ve yani varlık yargısındayız ya da dolaysız yargıdayız ve dolaysız yargıyı daha iyi anlamak için dolaylı yargı ya da özsel yargıyı incelememiz gerekecek. O zaman birisini daha iyi anlayacağız ama bu nitel yargı şey varlık kategorilerine sınırlı bir yargı alanı. Yani orada dolayısıyla bu çok önemsiz bir yargı ve çok basit bir yargı. Burada sadece şey var. Olumlu var yargı, olumsuz yargı bir de sonsuz yargı diyor. Sonsuz yargıda kendine göre güzelce bir geçiş yaptırmış. Sonsuz yargı işte tin masa değildir falan. Yani orada özne ve yüklem arasındaki ilişki, tekil ve evrensel arasındaki ilişki böyle bir karakter gösteriyor ki kopuyor. Yani hiçbir yüklem özneye ait değil ve saçmadır diyor. Bu saçma yargıdır diyor bu yüzden. Tamam ama bunun iki tane örneğini veriyor. Birisi şimdi yurttaşlık tüzesi denen şey, benim öyle çevirdiğim şey, bu muhtemelen sulh mahkemesi alanına giriyor. Yani yargıda şey var, iki tür ceza, iki tür şey var, yanlış, haksızlık var. Birisi suç, ikincisi suç daha doğrusu. Birincisi şey, kendini haklı olduğunu düşünerek suç işleme gibi bir şey var ki orada aslında suç işlemiyorsun. Sadece haksızlık yapıyorsun ama o şey değil, hak alanını çiğneyen bir haksızlık değil. Yani bir şeye yanlışlıkla seni sanıyorsun ve alıyorsun. Orada aslında sen hak alanını çiğnemiyorsun. Tikel bir mülkiyeti çiğniyorsun ve o durumda mahkeme şey yapıyor. Mülkü alıyor senden, sahibine veriyor ve sana da küçük bir ceza veriyor. Ya da belki de vermiyor bile. Ama bir suç işleme durumunda suç bütün hak alanını çiğnediği için
kavramını çiğnemiş sanıyor.
Kavramı çiğniyor evet. Ve oradaki sonsuz yargı şey yani suç diyor bir sonsuz yargıdır. Sonsuz yargı saçmadır dedi ya başta. Yani o pek
sonsuz yargı ne demek?
Sonsuz yargı bu olumsuz ve olumlu yargıların gerçeği. Yani olumlu ve olumsuz yargılar şeyler, çok önemli yargılar değiller. Çok kolay yargılar. Ve o ikisinden şeyde var bu. Küçük mantıkta da var. Yok mu? İkisinde de var. Okudun mu?
Yani bir sürü şey okudum da şimdi bu o söylediğin şeyi okumadım.
Sonsuz yargı bunu biz şeyde görmedik. Okullarda falan görmedik. İlk defa Hegel'de görüyoruz. Hegel bunu şeyde görüyor. Başka mantıkçıların çalışmalarında görüyor. Sonsuz yargı şey nitel yargının üçüncü biçimi değil mi? Anlık bir fiil değildir. Yani Geist bu anlık.
Sonsuz yargıdan ben şunu anlıyorum. Sürekli yargılama durumunu anlıyorum. Belki de değişen bir yargılama durumu.
Bak, senin içinde yani. Özne ve nesnenin tam bağdaşmazlığı.
Nasıl?
Özne ve nesnenin tam bağdaşmazlığı diyor Hegel. Tam bağdaşmazlığı. Yani bir aslan bir masa değildir.
Hiçbir şekilde belirmiş.
Bu böyle bir yargıda bulunan birisine sen pek bir şey demezsin. Akıllı biri demezsin.
Doğru.
Ama doğru bir yargı bu. Yani bir aslan tabii ki bir masa değil.
Doğru da böyle
olumsuz
trilyonlarca şey söyleyebilirsin.
Evet. Doğru. Tamam. Saçma yargı.
Sonsuz
ama
yargı.
Dolayısıyla yargı saymak doğru değil bunun.
Aslında şeyden çok farklı da değil. Yani gül kırmızıdır demek de aşağı yukarı aynı şeye işaret ediyor.
Nasıl? O tutarlı görünüyor.
O çok yani. Daha tikel ama yani. Sağlıklı, o söylediği çok daha tikel. Bu Aziz'in verdiği örnek ise sonsuz örnek verebileceğim bir şey.
Aziz'in verdiği örnek diyor. Bu, yani benim verdiğim örnek değil.
Hayır, yani herhalde ne diye geliyor bilmiyorum bu örneği de. Yani
şimdi Onun için ben bu suç konusuna, gibi bir şey suç yani. Konusu onun yüzden girdim. Aslında şey diyor, sonsuz yargı saçma yargıdır. Yine de diyor, suç alanında yani? Olan şey budur diyor. Yani suç şeydir diyor, bir tür sonsuz yargıdır. Çünkü suç şeyi çiğner, bütün hak alanını çiğner diyor. Yani orada özne ve yüklem arasında tam bir şey var, kopuş var. Sonsuz yargı adını Hegel mi veriyor yoksa Hegel bunu başkalarından mı alıyor bilmiyoruz ama başkalarından alıyor gibi görünüyor. Yani çünkü bu Hegel'in sonsuzu kullanma tarzına benzemiyor.
Ne yapmış? Burada başka birisinden mi? Esinlenmiş. Şimdi bunları, esinlenmiş diyorum yani.
Evet.
Yürütmüş demiyorum. Böyle bir şey yapmaz.
Hayır yani şimdi mesela tasın türlerini çözümlerken orada Hegel nelerden yararlandığını tam olarak göstermiyor. Ama Aristoteles'ten yararlandığını söylüyor. Aristoteles de diyor, bütün bunlar var diyor. Aristoteles'in kategorilerinde ya da organ alanında. Yani burada yargı bölümünde Kant'tan söz ediyor değil mi? Büyük mantıkta biraz Kant'ın sınıflandırmasından söz ediyor. Ama Kant'ın sınıflandırması şey, nitelik, nicelik, kiplik ve teki neydi? Kant dörde ayırıyor şeyi. O sınıflandırmayı doğru bulmuyor. Kant onu dışarıdan alıyor. Wolff'tan alıyor bir parası. Yani bu Hegel'in ele aldığı yargı konusu o dönemde yine başkaları tarafından da inceleniyor ve yani Kant'ta var, onu biliyoruz. Açıkça biliyoruz ama Kant o işi şey yapmıyor, sistematik yapmıyor. Yargı konusunu şeyler, mantıkçılar İnceliyorlar. Mantıkçılar her dönemde varlar. İslam felsefeciler arasında da var. Hristiyan felsefeciler arasında da var. Yani mantık şey de var. O yedi liberal sanatın içinde de diyalektik adı altında en azından var. Yani mantıkçılar bir takım sınıflandırmalar yapıyorlar. Hegel onları kullanıyor ya da Kant onları kullanıyor. Yani felsefecilerin onları kullanmaması şey değil. Yani niye kullanmasınlar?
Ya ayrıca kategorik gittiğine göre, bütün şıkları tek tek irdelediğine göre böyle bir şıkkı da irdeleme durumu gerekiyor.
Gerekiyor da Hegel onu çıkartıyor ama yani olumlu ve olumsuz yargıların gerçeği olarak sonsuz yargıyı alıyor. Dolayısıyla şey değil o, gereksiz değil. Yani saçmadır diyor ve gül kırmızıdır demek de bir yargı değil aslında bakarsak. Çünkü yani yargı kavramın yargısında kendi şeyini buluyor, gerçek karakterini buluyor. Çünkü yargıda kavramın kavramla ilişkisi içerikte de şey olmalı. O denkliği ya da özdeşliği sağlamalı. Yani tekil evrenseldir dediğiniz zaman biçimsel olarak burada bir şey var. Çakışma imleniyor ve kavram bu çakışmayı kabul ediyor, izin veriyor ona. Ama gül ve kırmızı çakışmıyor. Dolayısıyla bu yargı yargı değil. Çünkü şey değil, özde yükleme uyuşmuyor ya da
evrensel ilişki yok.
Evet.
Gerçeğe işaret etmiyor.
Çakışma yok. Genel olarak çakışma yok. Yani biri kırmızı, biri gül ve bunlar aynı şey değil.
Bir dakika ya, bir şey söyleyecek. Bir daha söyler misin?
Değil.
Gerçeğe işaret etmiyor da realiteye işaret ediyor.
Evet.
O ne demek?
Yine geldik gerçekten.
Evet. Ama anlamadım ya.
Peki,
yani yargı olması için ona de gerçeği mi işaret etmesi gerekir?
Kesinlikle. Yargı olması gerçeği işaret etmesi gerekir. Yani yargı çünkü şeyin kavram ve realitenin ilişkisini alıyor. Nasıl alıyor?
Realiteyi ne kadar taşıyorsa.
Tekil ve evrenselin yani ilişkisi aslında olgusallık ve kavramın ilişkisi gibi. Tekil tekilin kendisi edimselliğe karşılık
yani
taşıyor.
Bu eylem iyidir dediğimizde ya da bu olgu
ne geldi
iyidir
hemen,
dediğimizde o bütün kendi iyi altında bütün kendi gerçekliğine, kendi kavramına ulaşmış oluyor. Yani onun gerçeği o birliği sağlamış oluyor.
Evet, bu şey vardı. Şimdi yargı bu yolda gerçekliktir. Bir kere şöyle bir şey var. Bu belli varlık yargısının başında sayfa 483'te burada gerçekten önemli bir şey var. Yani çok yaymadan oraya dikkat edersek iyi olacak. Öznel yargıda diyor. Öznel burada niye duruyor bilmiyoruz. öznel yargıda bir ve aynı nesneyi çift görmeyi isteriz. Yani tekili hem tekil olarak hem evrensel olarak. Evrenseli hem evrensel olarak hem de tekil olarak görmek isteriz. Bu anlama geliyor diyebilirim ben. Sanırım doğru. Öznel yargıda çünkü tekil evrenseldir dediğin zaman tekili hem tekil olarak kabul etmiş oluyorsun hem de ona evrensel yapıyorsun. Yani ister istemez orada bir şey var. İkili görme eğilimi ya da isteği var.
Özne ve yüklemi de aynı şekilde.
Evet.
Bu dual olsun eğilimi.
Bir kez dual olsun eğilimi ya da yargının karakterinden gelen bir şey. Tekil evrenseldir diyoruz ya yargıda bulunurken. Şimdi bir kez tekil evrimselliği içinde, ikinci kez özler özdeşliği ya da kavramı içinde. Yani bir kez tekil evrimselliği içinde, yani nesneyi, aynı nesneyi iki çift görmek isteriz diyor. Bir kez onu kendisi olarak tekil edimselliği içinde, ikinci kez özler özdeşliği ya da kavramı içinde. Yani yüklemle özdeşliği içinde. Çünkü özdeşlik özel yüklem arasında kuruluyor. Eğer şeyse daha sonra okuyabilirsiniz. Yani bu 483'ü tekrar söylüyorum. Evrenselliğine yükselmiş tekil evrenselliğe yükseltildi. Ya da yine aynı şey, edimselliğine tekilleştirilmiş evrensel. Şimdi yargı bu yolda gerçekliktir. Yargı, ya da burada varay, Hegel'in kullandığı sözcük varay. Buna doğruluk da diyebilirsiniz, diyebiliriz. Ama Hegel doğruluk ve gerçekliği çok ciddi olarak birbirinden ayırıyor. Ona burada açıklıyor zaten. Şimdi yargı bu yolda gerçekliktir. Çünkü yargı kavramı ve olgusallığın bağdaşmasıdır. Şimdi gerçeklik ya da idea kavramın ve olgusallığın bağdaşmasıydı ya da kavramın ve nesnelliğin bağdaşmasıydı. İdeanın burada küçük mantıkta ideanın başında o var değil mi, hatırlıyoruz yani.
Tanım
olarak idea kavram ve realitenin bağdaşmasıdır. Yargıda da olan şey bu. Yani kavram ve realitenin bağdaşması.
Dolayısıyla demin Defne'nin söylediği gibi yargı giderek ideaya doğru yükseliyor.
İşte burada zaten bunu yaptığı anda yargı kendine son veriyor. Yani itilak ediyor, bitiyor. Yani
ideaya geçiyor gibi.
Yok, ideaya geçiyor.
Ama daha önceden başka şeylere geçiyor. Tasıma geçecek. Yani
bir bilinç için bir bilinç için evet. Kavram herhangi bir uyduruyorum bir devlet kavramı. Devlet kavramında bir bilinç ne kadar çok bağıntıyı gerçeklemişse onun yargısı da o şekilde realize oluyor. Yargısı onun ondaki kavram bağıntılarıyla bir oluyor. Belli bir bilinç için. Ama gerçekten onu ideal kavramında inceleyen bir bilinç için devlet kavramını mesela o zaman tüm bağıntılarını koymuş olarak onu yargı değil, ideada bakmış oluyor belli bilinç.
Oradaki realite ve kavram ilişkisi nasıl oluyor ya da nesnellik ve kavram
kendindeki, ilişkisi? Kendinde taşıdığı, evet. Kendi düşüncesindeki o bağıntıları tam olarak kurmuş olmasıyla ilgili, kavramını bilmesiyle ilgili.
Realitesi.
Yani ortaya önermesi, yargısı. O kavram bağıntılarının yüklülüğüyle ilgili.
O zaman şimdi burada
içeriğiyle ilgili. Daha
tamam. O doğru yani o genel olarak doğru. Burayı da buraya dönersek yargı bu yolda gerçekliktir. Gerçeklik yargının işlevi öyle diyebiliriz. Çünkü gerçeklik kavramın olgusallık olmasını varsayıyor ya da onu anlatıyor. Arasında bir şey var. Bir koşucuyla sağlanan özdeşlik var. Yani kavram olgusallıktır dendiği zaman bu gerçeklik oluyor. Bu doğruluk olmuyor. Neden gerçeklik oluyor dersek burada doğal bilinçten biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü gerçek varlık burada realitenin kavramla çakışması varlığın gerçekliğe ulaşmasını anlatıyor. Yani devlet eğer devlet tüm kavramına uygun bir şekilde realize olmuşsa devletin olgusallığı devletin kavramıyla birse çakışı özdeşse o zaman o yargı
gerçek
oluyor. Yani artık o şey geçici ya da sonlu bir varlık olmaktan gerçek olmaması ikisinin arasındaki uçurumun artması demek. İrealite ve kavram eksik olması demek.
Buradaki yani, bahsettiği, Hegel'in bahsettiği uz gerçekliği farklı bir şey mi?
Uz gerçekliği neden o bir kere kullanıyor onu, o doğruluktan ayırmak için. Yani eğer diyor Wahrheit'ı şey yapıyorsanız, yeterli bulmuyorsanız, yani gerçeklik ya da gerçeklik, ben öyle anladım. Yani o zaman özel olarak uz gerçekliği
olumlu anladım. Yargının tam yargıyı vermediğini ve o yüzden şey olamayacağını söylüyor. Sezgilerimiz ve duyularımızla ulaştığımız evet. Gerçeklik, felsefenin şey yaptığı gerçeklik, amaçladığı ereksel bir gerçeklik değildir diyor.
Doğru.
Tamam, doğru. Ama burada şey, uç gerçekliğinden bahsediyor, olumsuz yargıya varmak için.
Uç gerçekliği.
O doğru da bilintili bir şey de bahsetmiyor. Uç gerçekliğiyle ilgili.
Uz gerçekliğinden şurada
şimdi söz ediyor.
Sayfa 488'de.
Evet.
Orada
evet,
mısın?
Evet, oradayım.
Bakın orada şey var, sen okumadan
önce... Fotoğrafın nesnesiyle bağdaşmasına gerçeklik derse bundan böyle en azından felsefenin nesnesi ve ereği olan şey için bir anlatımdan yoksun.
Onun öncesini al. Olumlu yargı bu durumda.
Evet.
Hemen ilk satır. Sen oku yavaş
evet,
yavaş.
Evet, olumlu yargı bu durumda olumlu yargı olarak biçimi yoluyla hiçbir gerçeklik taşımaz.
Bu önemli. Yani olumlu yargının biçimi, nedir onun biçimi? Tekil evrenseldir değil mi?
Hayır. Kim evet. Bir sezginin ya da algının doğruluğuna ya da tasarımın nesnesiyle bağdaşmasına gerçeklik derse bundan böyle en azından felsefenin nesnesi, yani bunu açıklıyor. Yani bizim sezgilerimiz benim anladığım.
Peki, olumsuz yargı bu bölüm, olumsuz yargı bölümü ve o zaman evet. Bir sayfa geride şu var.
Peki ben anlamadım, bu gerçekliği nedir?
Evet, ona gelin. Nesnesi ve ereği olan şey evet. için bir anlatımdan yoksun kalır.
Evet, kalır.
Eğer gerçeklik sözcüğünü doğruluk yerine kullanırsan, yani tasarımı tasarımla ilişkisine, bağdaşmasına gerçeklik dersen,
doğruluk yerine.
Yani önermenin
şeyini... Evvelki şeyde tartıştığımız mı? Yani zaten benim de anlamakta şey yaptım, yani İngilizce'de de bulunan işte bir reality var, bir truth var. Yani Türkçe'de de bunu gerçeklik bir hakikat diye çeviriyorlar.
O, bırakalım.
Yani sen bunu sevmiyorsun ama yani...
Orada yapay bir sorun yaratılıyor. Burada hiçbir sorun yok ve doğal dili izleyelim ya da doğal usu izleyelim ve oradaki sözcüklerle değil kavramla uğraşalım. İster gerçeklik diyelim, ister hakikat diyelim, fark etmez. Yani şimdi burada birkaç tane sorun var. Bunlar birbirinin yerini alıyor. Gerçeklik yargıdaki biçim, yani özne ve yüklem bağıntısı ya da özne yüklemdir, yargının biçimi. Bu biçim Kant'a göre Wahrheit'i anlatıyor ya da gerçekliği anlatıyor ya da doğruluğu anlatıyor. Yani şimdi biz bir önermenin Aristoteles şu tarihte doğdu şeklindeki bir önermenin bir gerçeği anlattığını söyleyemeyeceğiz.
Bu doğrudur.
Doğrudur. Yani ona gerçek dersek abartmış olacağız. Doğal değil de bunu kabul etmez. Ama yani belli durumlarda gerçek sözcüğünü kullanıyoruz Türkçe'de. Yani onun en açık örneği şuydu. Gerçek bir arkadaş. Tamam mı? Burada hakiki bir arkadaş da desek hiçbir problem olmaz. Ama doğru bir arkadaş diyemeyiz. Gerçek bir arkadaş dediğimiz zaman o kavramına karşılık düşen bir realite anlamına geliyor. O orada şey var. Yargı o yargı olarak düşünebiliriz. Bu arkadaş gerçektir dediğimiz zaman onun kendisini bir yargı olarak düşünebiliriz ve kavram yargısı olacak o.
Yani hakikat, hakiki bir arkadaşla dediğin zaman o da aynı şeyi anlatır.
Anlatır.
Hatta Türkçemizde...
Yani prenslik değil ama...
Türkçemizde şöyle bir de bir anlatım vardır. Belki duymuşsundur yani. Belki söyle. Değil mutlaka. Hakikatlim derler yani.
Çok
sevgili... Gerçek arkadaşım anlamında hakikatlim derler. Yani o kadar hakiki arkadaşım anlamında, gerçekten dost anlamında kullanılan bir şeydir. Tabir bu. Hakikatlim dedikleri bir şey. Yani böyle bir tabir var.
Tamam. Olsun. Yani Arapçadan gelmiş çok şey var. Farsçadan ya da Arapçadan. Tamam. Ama gerçek arkadaş sözcüğünü yasaklamak, bunu kim yapıyorsa, hangi moron yapıyorsa Türkçe'ye müdahale ediyor ve bozuyor.
Hayır, öyle bir yasaklama.
Yapıyorlar. Yani
doğru bulmuyorum. Yani bu dilde zaten
orada gerçek doğrusu. Neden yani. Yapılıyor bu? Gerçek sözcüğünü realiteye indirgiyorlar, ona eşitliyorlar. O zaman sen gerçek arkadaş dediğin zaman O Moro'nun kafasında sen fiziksel arkadaştan, real fiziksel arkadaştan söz ediyor şeklinde anlaşılıyorsun.
Yok, yani olana karşı.
Tabii hakikati Van Wright'a karşılık verdikleri zaman gerçeği reale karşılık, real için ayırıyorlar.
Yani şunu söyleyeyim.
Bu yapaylığı getiriyorlar, pardon Cengiz. Bu yapaylığı getirdikten sonra sen gerçek arkadaş dediğin zaman oradan anladıkları şey fiziksel arkadaş. Yani bu arkadaş şey hologram ya. Değil ama gerçek.
Ben de şöyle anlıyorum. Gerçek.
Bu bozuyorlar işte.
Bu, ya bunu bu şekilde söyleyen yani, bozmuştur tabii.
Bunu şey
gerçek yani, arkadaş demek şey. Kavramına, arkadaşlık anladım. Kavramına uygun arkadaş demektir.
Yani. Yani, hakiki arkadaş ya da gerçek arkadaş aynı
yani,
şey.
Gerçek ve hakikat arasındaki farklılık o değil. Gerçek benden bağımsız olarak var olan bir şey. Ha. Yani ben bağımsız olarak var olan.
Fiziksel.
Hakikat ise benim kavramlarımla realitenin uyuşması. Hakikat bu. Yani benim duyularımla ulaştığım, sezgilerimle ulaştığım bir gerçeklik var.
Kıtın değerine geçen hafta çok güzel atıyordunuz. Şimdi daha da düşürdünüz.
Hakikat ondan daha düşürdünüz.
Şimdi hakikat gerçeklikten de yüksek yoldun. Şimdi doğruluk sayısına geçiyorsunuz.
Hayır. Ben de onu soracaktım.
Fotoğraf söyledik ki ben.
Kavramlar geçenlerde
geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şu an nasıl iyileşiyor mu? Tamam. Sen ilgileniyorsun. İyiyiz. Burada çalışma devam ediyor şu an.
Çok selam.
Önemli noktalara gelmiştik.
Erdoğan.
Çok geçmiş olsun.
Evet, evet. Anladım. Tamam. Tamam. Çok sevineceğiz. Peki. Tamam, oldu Erdoğan. Görüşürüz. Geçmiş olsun tekrar. Torunu şey yapmış, o bakıyor ya. Bağladınız mı şeyi gerçekten? Senin söylediğin şey önemliydi. Nereye varacaksın ben merak ediyorum.
Hayır, bağlamadık, bitirmek istiyoruz. Öyle diyorlar daha doğrusu
yani. Tamam da ama bu çok önemli ya. Yani ne dedik? Gerçek derken fiziksel olanı falan kastetti.
Evet, benden bağımsız olarak var olan
işte, bu, buna ben müdahale etmiyorum. Bu Türkçe'nin bozulması. Türkçe'nin bozulması. Çünkü gerçek arkadaş değil. Hayır,
hakikat daha yüksek.
Yere göre koyamıyorsun. Hakikati yere göre koyamıyorsun. Doğruluk yapmadım.
Doğruluk yapmadım. Niye doğruluk
yapmadım? Bak şimdi. Bak şimdi.
Ben bunu söylemedim. Niye ama? Neresi doğruluk yere yanlış çıkıyor? Kafamdaki kavramla kafandan geçenler...
Ama bu ısmarlama tanım. Yani böyle şey olmaz. Doğal dili böyle müdahale etmek olmaz.
Nasıl yani?
Niye? Ben gerçek arkadaş dediğim zaman kavramına uygun arkadaşı kastediyorum. Senin dediğin gibi fiziksel yani. Olarak, moleküler olarak var olan arkadaşı kastetmiyorum.
Evet.
Niye benden hakkı alıyorsun? Alamazsın.
Almıyoruz
tamam
zaten.
Gerçek arkadaş. Tamam.
Almıyoruz zaten.
Ama arkadaşım senin gerçek arkadaşın ben onu anlatmaya çalışmıyorum ki hakikat ve gerçek arasındaki ayrımı.
Ya bir ayrım yok işte. Burada bir ayrım yok diyor. Onu söylüyoruz. Sen buyurun. Duymadın konuşuyor.
Ama ikinci şey şimdi doğruluk anlamında bizim doğrulukla kullandığımız şey yaptı onu gibi geldi bana.
Doğruluk tasarımlarımızın
gerçekliği sen tamam ne anlamında kullanıyorsun?
Kavram tamamıyla kavram işte kavram.
Tamam ne nasıl kullanıyorsun?
Mantık. Realiteyle bir olması. Kavramla realitenin bir olması hakikat.
Değişti ama ilk söylediğiniz.
Ay öyle bir şey. İfade ederken öyle söylüyorsun. İfade ederken öyle söylüyorsun. Değil yani.
Tamam. Buna tekrar dönebileceğiz ya da döneceğiz mi yani öyle görünüyor.
Ben bununla ilgili notlar aldım. Evet. Ama gerçekten
biraz daha biraz daha
kaldırıyorum.
Yanından
şey hakikat çıkmıyor.
Yani tam olarak hakikatle gerçekliği ifade ediyorsun. Gerçeklikle de realiteye yani doğruluğa karşılık düşen şeyi yapıyor. Yani hakikatle gerçek tam anlamıyla çakışan şeyler realiteye, olguya işaret eden şey doğru olabilir. Yani bu devlet adaletsiz dediğinde bu bir doğru bir tarafı olan realitenin yani
buna gerçek şey
doğru değil.
Ama tabii
nesnel
diyoruz.
Nesnel
diyoruz.
Bu bir gerçek. O bir gerçek.
O bir gerçek aynı zamanda. Tabii doğru.
Nesnel. Gerçek nesneldir.
Evet. Evet. Var olan bir şey.
Hakikat.
Evet, var olan bir şey.
Ve o hakikattir. Onda,
ama hakikat o değil. Hakikat benim kafamda değil de realitenin çakışması. Yani ben o devlet tamam.
Peki, bak şimdi.
Hakiki bir devlet.
Hakiki bir devlet.
Ben
eğer
gerçek
bir devlet. Ama Platon'un devleti hakiki bir devlet diyelim.
Ama Platon'un devleti Platon'un öznesi öznel, öznel bir devletse yüksek olamaz o. Yani genellikle öznel olan daha alçak olarak görülüyor felsefede.
Hayır, o olması gereken devleti çizmiş kendi kafasında.
Ama öznesi...
Felsefecilerin idareci olduğu falan, kadınların da yönetici olduğu bir
devleti. O devlet ideasına göre ise o zaman o öznel değil, nesne olması gereken bir şey. Çünkü ideal nesne.
Şimdi şöyle söylüyorlar bak Aziz. Bir küçük örnek verebilir miyim? Hemen çok küçük. Mesela Robin Hood örneğinde olduğu gibi böyle şey yapıyor. Bak dinle beni. Robin Hood örneğinde olduğu gibi yoldan geçenleri
çalıyor.
Şurada burada.
Robin Hood.
Yani bu şey yapıyor. Alıyor ve çalıyor. Bir takım eşyalarını bilmem ne filan. Ondan sonra bu çaldıklarını götürüyor yoksullara dağılıyor.
Güzel.
Şimdi bu çalma işlemi bir gerçek.
Realite.
Ama ha
realite. Doğru. Olur evet, ben gerçek dediğim zaman
ama adamın yaptığı iş yoksullara yardım etmek. Bu bir hakikat. Böyle bir ayrım yapıyorlar.
Bu doğru bir şey diyebilirsin. Yani, hakikat demenin bir şey yani, hayır moral olarak bu moral bir duru. Yani, moral. Moral olarak doğru mu yanlış mı? Moral olarak doğru mu yanlış mı? Yoksullara dağıtması.
Moral olarak doğru.
Ha, doğru diyebilirsin. Hakikat demenin bir gereği yok orada. Yani zaten
o zaman hakikati doğru yerine kullanıyorlar.
Evet, moral gibi. Moral gibi. O zaman moral moral anlamda kullanıyorlar.
Şey bir terminolojide bir çarpıklık oluyor.
Doğal bilinç yapıyor onları. Yani biz şimdi o olayın olgu olarak olduğunu biliyoruz. Robin Hood çalıyor şeyleri zenginlerden. Ormanda evet. Paralarını çalıyor. Bu bir olgu. Evet. Buna gerçektir de diyebiliriz. Gerçek dersek kabahat işlemiş olmayız.
Gerçek zaten. Doğumuna da o zaman.
Gerçek zaten.
Evet. Aristo bilmem kaç nasıl doğmuş da gerçek.
Deriz. Zaman. Yani gerçek o kadar bir problem de, evet. Değil.
Aa, doğru.
Ama doğru demek daha doğru. Yani doğru. Gerçek dediğimiz zaman onun bir olgu olduğunu şurada şu var. Yani gerçekin
değil.
Evet. Gerçek sözcüğü, gerçek sözcüğü ontolojik varlıkla bir bağlantı kapsıyor.
Doğru.
Yani
doğru.
Gerçek olan var olandır. Oluşta olan değil, var olandır. Gerçek olan. Ne?
Hakikat denir. Başka bir boyut var. Kimse bilmez gerçektir. Hakiki derler.
Gerçeği bilmiyor mu Anadolu?
Bilmez. Hakikati kullanırlar gerçeği.
Peki ya nereden geliyor gerçek sözcü?
Pardon?
Nereden geliyor gerçek sözcü?
Bu işte yani hakikatin yanında Arapça kökenli veya Osmanlıca kökenli bir şeyin yanında doğru Türkçe'yi koymaktan
kaynaklanıyor. Kökeni ne biliyor muyuz?
Yani, gelmekten.
Gelmekten mi?
Bilmiyorum.
Atıyorsun Levent. Yani.
Gerçekten. O zaman...
Yani
gerçek.
Türkçenin neresinde, hangi döneminde ya da ne zaman varmış? Yani Cumhuriyet'te kullanıldı mı ya da Osmanlı'da kullanıldı mı?
O da yani, onun kökü
bu. Çünkü yani. Çok yaygın bir sözcük. Bu şeyler, bir takım dar kafalılar sözcükleri bozmaya, karıştırmaya, böyle yapaylaştırmaya başladılar.
Yani şey daha yaygın. Gerçeğin
yeni karşı olmaktan çok
kullanılması daha yaygın bir şeydi. Halk dilinde gerçek şeye daha çok kullanılıyor. Doğru anlamı, doğru ya, realiteye işaret etme anlamında daha yaygın.
Yani nesnelliğe ya da realiteye.
Nesnelliğe, uysallığa yani doğruya karşılık düşen anlamında daha çok kullanılıyor. Ama yer yer birbiri yerine geçiyor. Yani gerçek arkadaş değil. Şey
doğru. Gerçek. Ona bir itirazımız yok.
Yani
kafa karıştırıyor.
Real ile realite arasında da bir fark var. Ya doğruluk olgusallığa işaret eder.
Ben de
gerçekten.
Bunları bana nasıl verebilirsin?